hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Bugün dinleyicilerimizle yine geçmişe gideceğiz. Aslına bakarsanız çok çok geçmişe gitmek gerekiyor belki konuşacağımız başlıkla ilgili. Çünkü bizim milletimizin niteliklerinden biri yardımseverlik, hastaya yardım etmek. Ama bunun kurumsallaşmış ismi hasta bakıcılığı. Sonrasında biraz daha eğitimli hali hemşirelik. Hemşirelik haftası içindeyiz. Biz bugün sebebiyle Türkiye'de sağlık personelinin eğitimi, doktorların yetiştirilmesi ve Kızılay'a yakından bir bakalım istedik. Türkiye'de bunun geçmişi ne kadardır, nerelere kadar gider? Hani manevi olarak hepimizin içinde ve çok eskilerde ama kurumsal kimlik anlamında ne kadar eskiye tarihleniyor?
Evet, şimdi tıp bir cemiyetin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi. Ta eski devirlerden beri her cemiyette hastalıklardan anlayan, hastaları tedavi eden insanlar ola gelmiş. Bunlara tabip diyoruz. Tabip, tıpla uğraşan kimse demek. Türkçesi hekim. Fakat hekim de çok doğru değil. Hakim kelimesinden bozmadır. Hakim, hikmetli konuşan kimse demektir.
Konuşmacı anlamında böyle bir şey.
Veya düşünür, filozof gibi bir tabiri var. Dolayısıyla otçu, odacı, otacı falan derlermiş eski Türkler. O dilaş demektir. Odacı, otacı, öyle bir kelime var. Doktor diyor halk arasında. Halbuki doktor da bir ilimde ders verebilecek kariyeri yapan kimseye denir. İnsan hukuk doktoru olur, tıp doktoru olur, efendim edebiyat doktoru olur, ilahir. Sadece doktor değil ama tabii insanların ihtiyacı. Doktor hastayı muayene eder, hastalığı teşhis eder, ilacı verir. Bu ilacı yapacak olan eczacıdır. Bu da bir tıp personelidir, hı hı, öteden beri. İlaçları tatbik edecek, hastayı kontrol edecek, onun hastayken hizmetini görecek olan başka görevliler de var. İşte bunlar başta hemşire olmak üzere hasta bakıcılar. Bunlar öteden beri cemiyetlerde mevcudiyetlerini muhafaza etmişler. Belki doktorluk bir müessesedir. Yani öteden beri doktor olan, bu sıfatla anılan, bu sıfatla çalışan, hatta bundan dolayı para kazanan profesyonel bir kesim her zaman olmuştur. Ama yardımcı hizmetler, bunlar biraz fahri hizmetlerdir öteden beri. Sizin de işaret ettiğiniz gibi yardımseverlik bizim cemiyetimizin en mümtaz vasıflarından, mütemayiz vasıflarından birisidir. Hele hele hastaya yardım etmek bundan bir adım daha önde gelmektedir. İslam dini de zaten
teşvik
Müslümanların
ediyor,
hasta olduğu zaman birbirlerine bakmasını bir dini vecibe olarak yüklüyor. Bir kişi hasta olduğu zaman eğer yakın akrabası ona bakar, eğer bakacak kimsesi yoksa bütün Müslümanların ona bakması icap eder. Bir grup kimse ona bakarsa diğerlerinden bu vecibe düşer. Buna biz farz-ı kifaye diyoruz. Mesela ölüm de böyledir. Bir insan öldüğü zaman onun cenaze hizmetlerinin yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması, defnedilmesi için en az birkaç kişiye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bütün Müslümanlar, bir Müslüman öldüğü zaman onun defninde çalışmak mecburiyetindedir. Bu dini bir mükellefiyettir. Yapmadıkları zaman günaha girerler.
Hasta, ama yapan birileri varsa,
varsa diğerleri bundan mesuliyetten kurtulur. Aynı şekilde hastaya bakmak da böyledir. Hastalığın bir hastalık zamanı var. Bununla ilgilenen kimseler ayrıdır. Bir de ifakat zamanı var. Nekahat devresi var. Nekahat devresinde hastaya bakanlar da ayrıdır. Eski vakfiyelerde bu işler için ayrı kimselerin vazifelendirildiğini görüyoruz. Selçuklular ve Osmanlılar tıp sahasında ileri bir yerde idiler. Şark dünyası ilmin en parlak olduğu devirlerde, yani Avrupa'nın orta çağı dediğimiz devrinde, İslam dünyasında parlak bir medeniyet hüküm sürüyordu. Pek çok ileri gelen tabipler, doktorlar yetişmiştir. Bu doktorlar sadece hasta bakmak, hastaları iyileştirmekle kalmamışlar. Bir takım hastalıkları tespit, onları teşhis ve onlarla alakalı tedavilerin yapılmasında da mühim rol oynamışlardır. Kimse bilmez mesela meşhur Akşemseddin, mikroptan ilk defa bahseden bir müelliftir. Hastalıkları yapan, gözle görülmeyen varlıkların olduğunu söylüyor ve bunlarla alakalı primitif bazı malumat veriyor.
Ama bu arada onu tespit edebilecek, görebilecek teknolojik aletler yok. Sadece
yok.
Hayal ediyor. Böyle evet. Bir şey oldu.
Evet. Bunu hayal ediyor. Yani bunu bu şekilde tasavvur ediyor. Çok mühim hekimler yetişiyor. İbn-i Sina İslam dünyasında yetişmiş bir hekimdir. Ve onun yazmış olduğu iki tane kitap, Eşşifa ve El Kanun, yıllarca Avrupa'da tıp fakültelerinde okutulmuş ve ondan sonra modern tıbbın da temelini teşkil etmiştir. Modern tıbba dair yazılmış olan bütün eserler, bu İbn Sina'nın Avrupalılar Avicenna derler, bunun yazmış olduğu esere dayanmaktadır. Şimdi, İslam dünyasının böyle bir durumu var.
Şimdi de mesela Batı literatüründe Avicenna kelimesi son derece dolu ve tıbbın merkezi, orijini gibi kabul edilen bir kelime ve evet, hala sağlık kuruluşlarının pek çoğunda, Türkiye'de de, Avrupa'da da, Amerika'da da evet, Avicenna kelimesinin kullanıldığını, doğru, ve kurumsal olarak yer bulduğunu görüyoruz.
Doğru. Yani İbn Sina çok yönlü bir bilgindir. Ve ama en çok, en meşhur olduğu saha tıp sahasıdır. Yani hakikaten kitapları tıp sahasında kolay aşılamayacak ve zamanına göre çok ileri malumatı ihtiva etmesidir.
Şimdi ne kadar enteresan. Mesela İbn Sina'dan bahsediyoruz. Pek çok alanda bilgili, uzman, ama en hani evet, uzman olduğu, işte özel olarak bilgi verdiği alan tıp. Şimdi mesela tıpta bir insan uzmanlaştıysa onun fizikte bir şeyler bilmesini ya da astrolojiyle ilgilenmesi, aynı zamanda kimyaya, alt bilimleriyle vakıf olmasını beklemiyoruz. Bekleyemiyoruz.
Evet. Orta çağ dünyasında marif, yani yüksek tahsil bu şekilde yapılıyor. Yani oraya giden kimse ilahiyatta, hukukta, edebiyatta ve tıpta. Tıp derken yani fen bilimlerinde de ciddi bir tahsil görüyor. Ve dolayısıyla bir adam aynı zamanda hukukçu ve aynı zamanda doktor olabiliyor. Hukukçu aynı zamanda edebiyatçı olabiliyor. Yani bu Avrupa'da da böyledir. Bütün fakülteler, üniversiteler dört esas üzerine kuruludur. Ve bütün talebeler bu dersleri okurlar. İhtisaslaşma son yılların eseridir, son asırların eseridir. Bir bakıma iyidir. Çünkü fen çok inkişaf etmiştir. 1950'lerin tıbbıyla şimdinin tıbbı aynı değil. 1950'de dahiliye deyip geçiyordunuz. Bu dahiliyeden belki 50 tane alt branş çıktı. Her biri birbirinden şimdi farklı ihtisasları var. Hariciye deyip geçiyordunuz, genel cerrahi. Bundan bir sürü branşlar çıktı. Yani birkaç branş vardı 1950'de. Çok uzun bir zaman değil. Tabii fen ilerledikçe ihtisas yapacak saha artıyor ve insanların yan branşlarda bilgi sahibi olması fevkalade zorlaşıyor. Ama bundan 500 sene ve daha eskisinde öyle değildi. Bir kimse fizik, kimya, biyoloji, tıp, astronomi yanında edebiyat, tarih ve din ilimlerinde de aynı şekilde çalışıyordu ve müşterek çalışıyordu. Şimdi eski alimlerin hayatlarına bakıyorsunuz. Biz böyle çeşitli ansiklopediler hazırlarken biyografilerde görüyorduk. Şahıs mesela tefsir bilginidir, din bilginidir, ama bakıyorsunuz eserler arasında matematikle alakalı eser var, tıpla alakalı eser var. Veya doktor olarak bilinen bir kimse, bakıyorsunuz eserler arasında tarih var, dini eserler var, edebi eserler var. Hiç hukukçu diyorsunuz, bakıyorsunuz o da aynı şekilde matematikle alakalı eserler yazmış. Bu orta çağ şark dünyasının ve aynı zamanda batı dünyasının da bir hususiyetidir. Bu yadırganmamalıdır. Ama işte dediğim gibi bir insanın meşgul olduğu sahanın çokluğu kadar aynı zamanda buldukları, elde ettiği neticeler de çok mühim. İbn Sina belki tıp kadar başka sahalarla da uğraşmış ama o sahada vermiş olduğu eserler çok meşhur olmuş. Hı hı. Bütün dünya tarafından tutulmuş. Yani en muvaffak olduğu saha olmuş. Hatta mesela büyük bir filozoftur aynı zamanda. Fakat mesela filozofik görüşleri her zaman tenkit sebebi olmuş. İbn Sina bu bakımdan çok tenkit edilmiştir. Yani bir taraftan tıpta fevkalade muvaffak, dünyada bir taneyken filozofi sahasında, İslam dünyasında bir takım isabetsiz fikirlerinin olduğu söylenmiş ve çok tenkit edilmiştir. Yani her sahada da bir insanın otorite olması beklenmez ama şark dünyası, orta çağ insanı pek çok sahadan haberdardı. Bir de bunlar tabii çok zeki, çok kabiliyetli insanlardır. Yani efendim benim ihtisasım budur, ben ondan anlamam demekle olmuyor. Çünkü iyi kötü ilim sahaları birbirleriyle irtibatlıdır. Efendim ben tarihçiyim, sosyolojiden anlamam. Anlamazsan tarihçilik yapamazsın. Sosyoloji tarihin bir yardımcı branşıdır. Ben ilmi nesep, jeneolojiden anlamam olmaz. Tarihçi dediğin dilden anlayacak, sosyolojiden anlayacak, ilmi nesep denilen jeneolojiden anlayacak, coğrafyadan anlayacak, bunları bir hukuktan anlayacak bir miktar, hukuk tarih, bunları bilemezse analizleri doğru olmaz. Onun için çok fazla ihtisaslaşmak da, her ne kadar 21. yüzyılın hususiyeti ise de doğru, evet, değildir.
Şimdi tüm mesleklerde hep alt dallarda uzmanlaşmadan bahsediliyor. Hı. Hani bir işi çok iyi yapan kişi, ama onu çok iyi yapabilmek için de hani adınızın önünde bir ünvan olabilmesi için diğerlerinden de, evet, haberdar olmanız lazım. Mesela şimdi doktor dedik. Doktor deyince aklımıza hep tıp bilimi, evet, geliyor, ama tüm branşlarda, tüm bilimlerde doktora ünvanı var.
Var tabii.
Mesela şimdi bir arkadaşım sosyoloji doktoru doktor diye kullanıyor. Herkes doktor hanım diye hastalığını soruyor.
Evet, onu söylerler. Yani hatta bu karikatürize de edilir. Yani adam, kadın bir radyo piyesini telefon açıyor. Doktor derhal diyor, çocuğum hasta, derhal buraya gel. Gelemem diyor adam. Çünkü diyor, kadın sayıyor hakaret. Siz zaten böyle adisiniz, böyle parıcısınız, böyle şerefsizsiniz. Benim çocuğum ölüyor. Siz burada falan, böyle ağzına gelen hakaretleri radyo piyesine sayıyor. Kadın yorulunca karşı taraf, hanımefendi gelemem çünkü ben edebiyat doktoruyum diyor. Yeah. Şeyden bulmuş ismini. Rastgele o zaman.
Rehberden.
Rehberden aramış. Böyle bir de skeç vardı. Öyle insanlar doktor dedi mi Türkiye'de bunu anlar, ama Avrupa'da bunu anlamazlar. Doktor dendiği zaman orada üniversitede ders verme seviyesine gelmiş, o işin mütehassı kimse aranır. Anlaşılır. Yani bu
bir ünvan olduğu.
Ünvan olduğu anlaşılır. Hiç kimse, ama doktor medicine, tıp doktoru der. Doktor yur, hukuk doktoru der. O mümkün. Doktor literatür, tamam, edebiyat doktoru onu der yanında, ama doktor dediği zaman hiç kimse tıp doktoru olduğunu düşünmez. Türkiye'de böyle bir kanaat var.
Kanaat var.
Biraz bu tıpçıların aristokratik yapısından kaynaklanıyor. Bizde tıbbiye mektebi kuruluyor. Sultan II. Mahmut zamanında kuruldu. Sultan II. Mahmut 1808'de tahta çıkmış ve 1839'a kadar yaklaşık 31 sene tahta kalmıştır. Pek çok ıslahat hareketinin altında imzası vardır. Onun mimarıdır. Tıbbiye Mektebi'ni de Mektebi Tıbbiye-i Şahane adıyla o kurmuştur. Zaten onun kurduğu tarih tıp bayramı olarak kutlanıyor şimdi. Bu tıp fakültesinden önce tıp fakültesi yok muydu? Elbette ki vardı. Yani Osmanlı Devleti'nde mülkiye mektebi tıbbiyenin kuruluşu ondan önce tıbbiye tahsilinin olmadığı manasına gelmez. Fakat orta çağ usulü bir tıp tahsili vardı. Nedir o tıp tahsili? Doktorlar fakültede değil, belli bir binada ders görerek değil, hastanede tatbikat görerek yetişirler. Orta çağ ve yeni çağda doktor böyle yetişir. Bir doktor, bir çocuk, bu zaten orta çağ demek, usta çırak münasebeti demek.
Şimdi şu mudur
bütün ilimlerde böyle.
Anlamamız gereken, hani aşağı yukarı ortaokul son döneminde, belki bir iki yaş daha büyük, çocuk hangi mesleği olacağına, hangi meslekte ilerleyeceğine karar veriyor ve onun, o kişinin, evet, yanına çırak olarak, evet, gidiyor. Ve işte pansuman yapmakla başladığı, evet, tıp eğitiminde ünvan alıncaya kadar, tabii, usta çırak ilişkisiyle, tabii, eğitim görmeye,
hatta,
devam ediyor.
Hatta getir götürle başlar. Pansumanıydı, ilacıydı, şuydu, buydu derken devamlı birebir o ustasının, yani doktorun yanında bulunur. Hastaları bizzat görür. Tabii doktor ustası ona aynı zamanda nazari malumat da verir. Yani bu demek değildir ki çocuk bir sadece çıraklıkla yetişiyor değil. Bugün de tıp tahsiline baktığımız zaman 6 yıl tıp tahsilinin 1. yılı bütün fen fakültelerinin müşterek dersleridir, FKB. 2 ve 3'te doktorlar nazari ders görürler. 4 ve 5'te kliniklerde tatbiki ders görürler. 6. sınıf artık intern denilen doktorla talebe arası bir statüdür. Dolayısıyla şu anda da tıp tahsili tatbikidir. Siz bunu düşünün ki böyle 2 sene tatbiki, 2 sene nazari değil. Hepsi beraber. Bir yandan nazari, bir yandan tatbiki. Vakalar üzerinde. Şimdi bir böyle yetişiyor doktor usta çırak münasebetiyle. Bir de bir hastane vardır. Vakıf eseridir hastaneler. Çok eski çağlardan beri Anadolu'da var. Selçuklulardan kalma hastaneler. Osmanlılar zamanında da faaliyet göstermiştir. Osmanlıların yaptırdığı hastaneler keza öyle.
Tabii adıyla vakıf olan hastaneler.
Vardı. Gevhernesibe hastanesi, yani o zamanın sultanın annesini yaptırdığı hastane, Kayseri'de uzun yıllar faaliyet göstermiştir. Şimdi hemşirelik mektebi var o isimde. İstanbul'da, Edirne'de, Bursa'da Osmanlı padişahlarının yaptığı hastaneler var. Valide sultanların yaptırdığı hastaneler var. Haseki İstanbul'da, Sultan Bayezid Hastanesi Edirne'de bunlar. Hala yakın zamana kadar faaliyet gösteren
Vakıf
Kureba, Bezmalen Valide Sultan'ın yaptırdığı faaliyettedir. Şimdi bu hastaneler klinik usulünde çeşitli branşlarda tedrisat görüyor. Ben Mardin'de Kasımiye Medresesi'ne gitmiştim. Kasımiye Medresesi yüksek tahsil veren Akkoyunlar'dan kalma bir binaydı. Orada amfiler var. Aynı Oxford, Cambridge gibi içeri giriyorsunuz. Büyük bir avlunun etrafında binalar, iki katlı. Avluda havuz var. Havuzda astronomi tatbikatı yapılıyor. alt tarafta amfiler var. Üst tarafta talebe odaları var. Amfilerden 5-6 tane amfi var. Her birinin üzerinde o ilmin amblemi var. Mesela tıp amfisinin kapısında yılan motifli o amblem hala duruyor. Düşün, Akgönüller zamanında bile eski Romalılardan kalma gelenekle oraya yılan motifi işlenmiş. Tıbbın sembolü.
Şimdi de hala aynı sembol kullanılıyor. Şimdi o kadar sıradışı eğitimler de verilmiş ki burada. Hani hep söylediğimiz bir örnek ama belki aynı dönemde Avrupa'da insanların tedavi edilemez diye kabul ettiği hastalıklardan muzdarip olan kişilerin tedavisi için eğitimler verilmiş. Doğru. Türkiye'de. Detayları konuşacağız, paylaşacağız. Kısa bir ara rica ediyorum. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Tabii tıp eğitimi deyince çok geçmişe gidiyoruz. Hani eskilerde sağlıkla ilgili eğitimin özellikle kırsal kesimde kollardan geldiğini ailelerde ve ailelerde o ocaklarda bu eğitimin devam ettiğini, biraz da buna yatkınlık arandığını konuşmuştuk geçmiş programlarda, doğru hatırlıyorsam eğer. Ama bu tabii böyle hani biraz daha deneme yanılma yoluyla bulunan ve bitkilerin karıştırılması, şimdi koca karı ilacı diye konuştuğumuz ama hani yakınlarda da hakkını teslim edip hepimizin elinden düşürmediğimiz bitkilerden bahsediyoruz. İşin biraz daha bilimsel tarafı daha yakın tarihli. O bilimsel tarafında da çok sıra dışı eğitimler var.
Evet. Şimdi antrenmanda şunu söylemek istiyorum. Yani bu iptidai cemiyetlerde cemiyetin zeki, kabiliyetli, müşahedeye açık olanların doktorluk yaptığını biliyoruz. Bu doktorluk bugün anlatıldığı zaman bize koca karı işi gibi geliyor. Kolunu şöyle tut, böyle yap. Ama bunların hepsinin müşahedeye dayanan ve nesilden nesile anlatılan bilgilere dayanan bir temeli vardır. Yoksa tamamen hayali veya metafizik bir şey değildir. Zamanla bu ocaklar tıp ilminin, tıp tahsilinin temelini teşkil etmiştir. Hatta onlardan pek çok kişi tıbbiye tahsili görmüştür sonradan. Yani modern tıp ayrı, geleneksel tıp birbirinden ayrı değildir. Geleneksel tıp modern tıpı doğurmuştur. Bugün yapılan ilaçlar da neticede geleneksel tıbbın kullandığı ham maddeleri kullanmaktadır. Şimdi bu yeri gelmişken söylemek gereken bir şey bu. Avrupa'da akıl hastaları zincirlere vurulurken, içindeki şeytanı çıkarmak üzere işkenceler yapılırken, ateşte yakılırken, öldürülürken veya en merhametlisi tecrit edilirken, İslam dünyasında akıl hastaları bir hasta olarak görülmüştür. Bu İslam dünyasında büyük bir ilerlemedir. Biraz da Selçuklu ve Osmanlı hastanelerinde akıl hastaları için ayrı bir yer olduğunu, hatta ayrı bir hastane olduğunu görüyoruz. Buraya bimaristan veya bimarhane diyorlar. Bimaristan hastalık evi demektir. Yani aslında hastane demektir Farsça. Fakat Osmanlılar hastane için Darüşşifa, akıl hastanesi için de bimaristan kelimesini veya bimarhane kelimesini kullanmışlardır Farsça. Şimdi burada akıl hastaları bir hasta olarak kabul ediliyor ve tedavi ediliyor. Bugün Edirne'deki Darüşşifa'nın bimarhane kısmı ayaktadır. Halep'te ben gördüm, Selçuklulardan kalma Arguniye bimarhanesi vardır. Orası da bir akıl hastaları tedavisi uygulanıyor. Akıl hastalığının fiziki bir sebepten neşet edenleri burada beyin ameliyatlarıyla iyileştirilmeye çalışılıyor. Fiziki bir sebebi olmayanları ise bir takım metotlarla tedavi edilmeye çalışıyor. Nedir o metotlar? En başta meşguliyet metodu. İnsanların psikolojik muhakemesinin bozulması daha ziyade meşguliyetlerinin olmamasından kaynaklanıyor. Burada hafif türde akıl hastaları meşguliyetle tedavi ediliyor. Onlara birer iş veriliyor. Bu işi yapıyorlar. Bundan para kazanıyorlar ve neticede muhakemelerini düzeltiyorlar. Daha ilerisi olanlarda telkinle, hipnozla, su sesi, kuş sesi veya musiki, bazı musiki makamlarının bazı hastalıklara iyi geldiği malumdur. Bununla hastalar tedavi edilmektedir. Bu Şark dünyasının, Osmanlı Selçuklu dünyasının Avrupa'ya bariz bir üstünlüğüdür. Yani bunu bu şekilde bilmek lazım. Bunun dışındaki hastalıklar zamanın tekniklerine göre dar-ı şifalarda tedavi ediliyor. Buralar klinik usulündedir. Aynı doktor o hastanedeki bütün kliniklerde hizmet vermektedir.
Tek tek yalnız, ayrı ayrı değil yani.
Yalnız 3 grup hasta doktor vardır. Bunlardan bir grubu bizim tabip ismiyle bugünkü teşhisçi doktorlardır. İkinci grup doktorlar cerrahlardır. Her tabip cerrah değildir. Cerrahlar ameliyat yaparlar. Üçüncü grup ise kehhal denilen göz hekimleridir. Orta çağ tıbbı göz hekimlerini diğer hekimlerden ayırmıştır.
Neden?
Bilemiyorum. Yani gözün belki yapısından. Çünkü diğer bütün organlar birbiriyle bağlantılı da benziyor. Göz daha farklı. Muhtemelen bundan. Bilemiyorum. Ayrı tutulmuştur. Yani kehhal, ben çünkü vakfiyelerde görürdüm. Hastanede şu kadar tabip, bu kadar cerrah, bu kadar kehhal bulunuyor diyor. Mutlaka kehhal var.
Acaba görme duyusunun özelliğinden
belki,
dolayı mı? Yani
belki.
Gördüğünüz zaman her şey şekilleniyor. Tabii. Hani şimdi
belki göze verilen ehemmiyet olabilir. Veya gözün fizyonomik yapısının farklılığı veya göz tedavisinin farklılığı olabilir. Bunun için ayrı bir doktor var. Kehal olmadığı yerde tabip göz hastalıklarına da bakıyor. Yani eskiden göz hastalıkları çok yaygındı. Bugün bilinmeyen pek çok göz hastalığı vardır. Tavuk karası gibi, trahom gibi vaktiyle. Onlar şimdi artık çok fazla rastlanmıyor onlara veya tedavisi daha basit yapılıyor. Şimdi bu hastanelerde klinik usulünde hastaneye kabul ediliyor. Kabul edilmeden önce bir poliklinik viziti yapılıyor. Hastanın hastaneye yatıp yatmayacağı tespit ediliyor. Yatacak o ise hastaneye yatırılıyor. Bu hastaneler vakıftır, paralı değildir. Ama zengin hastalardan para alınır. Tabip burada tedavisini yatarak uyguluyor. Burada yardımcı görevler vardır. Bugün hemşire diyebileceğimiz, hasta bakıcı diyebileceğimiz vazifeliler vardır. Bu vazifelerin hepsi erkektir. Hemşirelik mesleğinin Osmanlı cemiyetine girişi çok yenidir. Yani savaş sebebiyle.
Bayan hemşireler.
Bayan hemşirelerin, evet. Şimdi doğru erkek hemşireler de var. Hemşire zaten hanımlar için kullanılan bir tabirdir. Süt kardeş demektir. Yani aynı süt emdiğimiz. Yani ben sizi hemşire olarak görüyorum. Yani annemin kızı olmadığınız belli. Ama yani aynı insandan süt emmiş gibi görüyorum sizi. Dolayısıyla benden size zarar gelmez.
Kötülük gelmez.
Ben sizi hürmet ediyorum manasına gelen çok kibar bir tabirdir. Hemşire. Yani aynı yerden süt emmiş kimseler demektir. Şir, Farsça süt demektir şire. Şira da zaten süt haline getirilmiş, kıvamlandırılmış manasına
gelir. Akışkan.
Gibi. Evet, akışkan. Hem şire aynı süt emmiş kimse demektir. Bu tabir bize çok sonra geldi. Evet, Florence Nightingale, Kırım Harbi'nde Türkiye'ye gelen meşhur İngiliz hemşiresi var. Avrupa'da bu sistem kilisenin uhdesindedir. Hastaneler umumiyetle kiliseye bağlıdır. Zaten Avrupa'da ilmi müesseselerin ekserisi, üniversiteler, mektepler ve hastaneler, burayı da ilmi bir müessese olarak görüyor. Çünkü hastane aynı zamanda tıp fakültesidir. Yani tıp fakültesinin olmaması sebebi, hastane varsa tıp fakültesi vardır. Tıp mektebi diyelim. Yani seviyesine göre değişir ama tıp mektebi vardır. Bir
yani
yerde
hastane varsa zaten.
Orada tıp mektebi vardır. Orada talebe yetişir. Doktorlar aynı zamanda.
Herkes gidebilir mi mesela?
Herkes gidebilir.
Ben herhangi bir köylünün çocuğuyum.
İşte doktorun kabul etmesi lazımdır. Aynı Anglo-Sakson dünyasında olduğu gibi talebeyi hoca kabul eder. Hocanın kabul etmediği talebe okuma imkanı bulamaz.
Git gel istediğin kadar.
Evet, mümkün değil, gidemez. Yani sen nesin, kimin asistanısın sen, kimin yanındasın? Yani usta çırak münasebetinde bu çok mühimdir. Yani ustanın çırağı kabul etmesi lazımdır. Efendim ben verdim, bana ders vermek mecburiyetindesin, öyle bir şey yok.
Yani şimdi olduğu gibi ben bu fakülteyi kazandım, sen bana ders vereceksin.
Hayır, klasik
hani bakıyor hoca bu çocuktan mühendis olmaz, doktor
evet,
olmaz.
Aynen öyle, kabul etmiyor. Yani bu hala Anglo-Saksonlarda böyledir. Klasik devir Avrupa'sında da, İslam dünyasında böyleydi. Ben okumak istiyorum. Hayır, sen okuyamazsın. Senin zekan buna müsait değil. Efendim ben okumak istiyorum ama ben tıp okuyamam. Hayır, sen tıp okuyamazsın. Sen edebiyat okuyabilirsin.
Bunu, kim karar verir buna?
Bu hoca karar verir.
Yani o zaman pek çok hoca ile görüşüyor. Mesela
tabii.
Tıpta kabul görmedi, edebiyata gidiyor. Olmadı, kimyaya
bunlar
gidiyor gibi mi?
Bunlar hususi tesadüflerle oluyor. Yani çocuğun istidadı az çok belli oluyor. Bundan yönlendiriliyor. Cemiyette çocukları yönlendiren insanlar vardır.
Şimdi olmayan,
vaktiyle olan. Yani bu çocuğu şuraya yolla diye babasına ve annesine söyleyenler vardır. Ve onlar da ona itibar ederler. Çünkü o söyleyen kimse bu işte otoritedir. Onlar, şimdi belli bir zaman geçmese biz de üniversitede ders veriyoruz. Yıllardır ben ders veriyorum. Şimdi çocuğun ağzını açmasından soruyu bilip bilmediğini anlıyorum ben. Yani konuşmaya başlamadan daha mimiklerinden bu soruyu biliyor mu bilmiyor mu anlıyorum. Zamanla bir meleke kesbediyorsunuz. Hı-hı. Yani bunun için kahin olmaya, evliya olmaya gerek yok. Şimdi o insanlar da tecrübe sebebiyle çocuğun hareketlerinden bakışta, hani Anadolu'da anlatırlar ya, çocuğun önüne makas koyarlarmış. İşte şunu, bu makas alırsa terzi olurmuş. Bilmem şu kağıdı alırsa katip olurmuş. Şunu alırsa böyle. Ya bu mümkündür. Yani çocuğun az çok bundan da belli olur ama çocuğun hal hareketlerinden, alaka duyduğu mevzulardan. Mesela anlatılırken bir mevzu, çocuğun o mevzuya olan alakasını, siz o çocuğun neye alakası olduğunu, neye verdiği cevaplardan neye istidadı olduğunu anlayabilirsiniz. Hı hı. Bu yönlendirmelerle çocuklar giderler.
Doğru bir bakış açısı,
evet,
lazım.
Evet, tabii, tabii, tabii. Herkes bunu beceremez. Hı. Anne babalar hiçbir zaman beceremezler.
Tarafsız olamadıkları
çünkü
için.
Anne babalar çocukları için hiçbir zaman bir taraf olamadıkları. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Hı hı. Çok büyük bilginler bile çocuklarını başkalarına okumaya göndermişlerdir. Kendileri tarafsız olamayacağı için.
Çok doğru bir yaklaşım aslında. Evet. Çocuğun geleceği için çok, evet, doğru bir, evet, adım.
İşte tıp fakülteleri de böyledir. Oraya istidatlı çocuk. Mesela çocuğu alır, çocuk bir müddet denenir, güle güle der. Yani senin acımaz. Çünkü ilme